Ayrım 34.
Karl Bauer kardeşler kulübün toplantılarını asla kaçırmayan Köppen ve Rutenberg'den başka yaramaz, genç, çenesi düşük Bull, havalı estetik bilimci Karl Kröder, hatta tüberkülozdan ateşi yükselen, tatminsiz şöhret düşkünü kendini beğenmiş Althaus da gelmişlerdi Charlottenburg'a. Rusça doğumlu, Prusya görüşlü, kindar, bunalımlı bir tip olan Profesör Peter Federsen Stur bile oradaydı. Profesör sözde genç hegelcilerin yanındaydı. Eylemde ise geri kafalı Schelling'e yaranmaya çalışıyordu. Bir birahaneye gitmeye artık kesin karar verilmişti. Issız sokaklarda yürürken direklerin çevresinde oyunlar oynamadan, fenerleri kırmadan yapamadılar. Kar taşları fenerin tam fitiline isabet ettirmekte büyük ustaydı. Edgar Bauer yaramazlıkta ondan geri kalmıyordu. İkisi birlikte öylesine çıldırdılar ki bahçede unutulan bir sulama aletiyle derin hayallere dalmış olan Adolf'u ıslattılar. Sonunda meyhaneye geldiler. Meyhane yolcuları şehir sularının tam yanında bekliyordu. Meyhaneci tezgahın arkasında uyukluyordu. Bir hizmetçi boş bir bira bardağının başında kukumav gibi düşünüyordu. Hizmetçi beyaz saçlı büyük kafasını kısa parmaklı kırmızı ellerine dayamıştı. Kaftanı sırtından ve dirseklerinden yırtıktı. Pantolonu ise dizlerden yamalıydı. Bu da onun uzun süre sabırla hizmet verdiğini ve kötü havalarda dolaştığını gösteriyordu. Arabalarını sokakta bırakan iki köylü bankların üstünde tamamen açılmış ağızlarla horlayarak uyuyorlardı. Zemin, masalar ve tezgah ıslak ve pisti. Yüce Almanya'nın evlatları uyanın. Kalkın ve halkın zaferine kadeh kaldırın diye bağırmaya başladı Edgar ve usulca dinlenen ziyaretçileri korkuttu. Meyhaneci şaşkınlıktan sandalyeden düştü. Köylüler gürültüyle ayaklarını banklardan yere bıraktılar ve bunun bir polis baskını olduğunu düşünerek hemen hazır ola geçtiler. Sakin olun kardeşler, karşınızda düşmanlar değil dostlar duruyor diye bağırmaya devam ediyordu Edgar ve güçlükle ayakta duruyordu. Bira diye emretti Bruno paralı olduklarını hissettirerek. Özgürlüğe, eşitliğe, kardeşliğe diye ilan etti Karl. 10 şişe bira tezgaha konulunca. Herkese birer bardak verilince köylüler de korkuyla ve beceriksizce neşeli grupla kadeh tokuşturdular. Tüm isteksizliğine rağmen somurtkan hizmetçi bile içmeye zorlanmıştı. O sadece grubun her bir üyesiyle içki içmek zorunda olmayıp kendi hayat hikayesini, kendi isteği dışında gezgin olan, iş arayan, evini ve ailesini özleyen, hiçbir zaman olmamış, olmayan ve olmayacak olan ailesini ve evini özleyen bir Alman'ın kısa hikayesini anlatmak zorundaydı. Dinle beni emekçi diye bağıran Bauer, hizmetçinin canını sıkıyor, onu yırtık ceketinden çıkmış dirseğinden çekiyordu. Daha korkunç ve bir o kadar da şanlı günler yaklaşıyor. Prusya bir çelişkiler yumağı, protestanlık ve katolik kilise. Beni rahat bırakın diyen işçi kızgın bir şekilde tükürdü. Ben sizin gibi sarhoş değilim bayım. Ama Bruno'nun anlamadığı sözcüklerden dolayı alınan dilenciyi kaçırmaya hiç niyeti yoktu. İnan ki mücadelenin başına bir filozof geçecek. Bu arada devlet de yönetimi elinden kaçıracak. Karl dargın işçinin yardımına koşarak onun yerine profesörün karşısına geçti. Felsefe dedi Karl alaycı bir şekilde ve aniden iyice ayılıp kendi kontrolünü yine ele aldı. Göklerde uçan bu korkunç yaratığı yere indirmenin zamanı geldi. Bunu ilk defa söylemiyorum. İnsan yanılgılarının mezarları üzerine toz olmaya zaten mahkum olan dinle savaştığımız yeter artık. Felsefe pratik savaş için bir silah olmalı. Bruno tartışamayacak kadar sarhoştu. Hayal kırıklığına uğrayan Marx Köppen'in yanına gitti. Köppen ise kaygan masanın üzerine tırmanmış bir Tirol çoban dansı yapmaya hazırlanıyordu. Carmagnole diye bağırdı Karl ve Althaus'u kolundan tuttu. Rutenberg bir şarkı başlattı. Meyhaneci kurnazca kırık eşyalar için uzun bir hesap listesi çıkarıyordu. Tan alçak cam kapıdan başını uzattı. Edgar meyhanenin bir köşesinde sobanın arkasında hizmetçinin yanında uyuyordu. Sokakta gece bekçilerinin yerine ellerinde süpürgeleriyle çöpçüler alıyordu. Eğlence bitmek üzereydi. El ele yürüyen arkadaşlar Bauer'lerin konuksever evlerinde uykularını alabilmek için Charlottenburg'a gidiyorlardı. Gece böyle bitmişti. Bir gün sonra Karl Bruno'ya tezinin el yazmalarını gösterdi ve ondan onay alamadı. Bauer başlangıç bölümünde kullanılmış olan Aeschylus'un ölümsüz şiirlerini bile acımasızca eleştirdi. Marx'ın çalışmasındaki bir şey teoloji profesörünün aniden parlamasına neden oldu. Prometheus ve yine Prometheus, felsefenin en soylu, en kutsal ıstırap çekini demişsin onun için. Bu kışkırtıcılık neden? Ama bunlar çok değerli satırlar diye Karl onun sözünü kesti. Harika sözcükler. Sesleri gök gürültüsünü andırıyor. Gök gürültüsünün sesi asırlarla birlikte değişmiyor. Bilmelisin ki ben asla değişmem acıları köle kaderine. Daha acı çekeyim burada sonsuza dek Zeus'a köle olmaktansa. Haklı değil miyim Epikuros'la birlikte şunları söylerken şerefsiz olan kalabalığın tanrılarını reddeden değil kalabalığın tanrı konusundaki görüşlerine katılandır. Karl başını gururla geriye atmış öylece duruyordu. Bruno birden onun gücünü, haklı olduğunu hissetti ama geri çekilmedi. Hayır ve yine hayır. Senin geleceğini nasıl düzenleneceğini bilmediğimiz halde niçin kazları sinir edelim? Sen net bir felsefi gelişimin sınırlarından dışarı taşmamalısın. Kürsüye çıkmak, bir profesör olarak hayatını düzene koyup evlenmek için bir şeylerden ödün vermen gerekiyor. Ne? Bruno, Marx'ın gök gürlemelerinin tanrısı olduğunu bilmiyordu. Şimdiye kadar onun sinir krizlerini ve zapt edilmez öfke patlamasını hiç görmemişti, şaşırdı. Ne? Sen bana yağcılığı, kariyer peşinde koşmayı mı öneriyorsun? Bunlar birer kusur ve bende büyük bir tiksinti yaratıyorlar. Yağ çekeyim, yalan söyleyeyim, yaranmaya çalışayım. Bunu ne özel ne de sosyal hayatımda yaparım. Sadece aptalların gizemli bulduğu böyle bir kalın felsefe üniforması altında kendi görüşlerimi saklamak istemiyorum. Sen daha sivrisinek kısırmalarının verdiği acıyı bilmiyorsun. Bu öğütleri sana çok dikkatli olmak gerektiğine inandığım için veriyorum. Kürsüye çık, sonra yine atın mücadeleye. Hangi silahla? Sürahi ve tahta silgisiyle mi? Hayır. Esnaflara ve korkaklara yaranmak için İncil'i anlatmayacağım. Ben Aeschylus'ta sadece yüce şairi değil, insanlık için mücadele eden devrimciyi de sevdim. Onun Prometheus'u eşi bulunmaz bir sembol. Umarım sen de zincire vurulmuş bir Prometheus olmazsın. Bana iltifat ediyorsun. Görüyorum ki Karl, pratik faaliyet seni gittikçe büyük fikirlerden uzaklaştırıyor. Anlamsızlık. Sen doğuştan bir bilim adamısın. Üstelik günümüzde en güçlü pratik teoridir ve biz henüz onun gücünün ne derecede büyüyeceğini bilemiyoruz. Altenstein'ın ölümüyle profesör unvanının en çekici yönü de kayboldu. Bu çekici yön, çokça itici yönü olan profesör unvanını katlanmaya değer kılıyordu. Felsefi görüşlerini sunma özgürlüğü yok artık. Aeschylus'un şiiri karşısında duyduğun korkuyla sen de bunu kabul etmiş oldun. Kafasıyla değil, poposuyla güçlü olan Eichhorn bu göreve atandığı için bana profesör unvanı vereceklerini hiç sanmıyorum. Eğer bana o görevi verseler bile mutlaka şeytan olarak anılacağım ve beni anatemaya teslim edecekler. Anatema, orta çağda dinsel sapma içerisinde olduğu düşünülenlere karşı uygulanan bir aforoz biçimi. Ama sen diploma almak istiyorsun. Tabii ki. Ben mücadele etmekten kaçmıyorum. Tezimi tam bu heretik başlığıyla yayımlatmaya çalışacağım. İki yüzler ve cahiller kudursun. Zaten böyle bir şeyi bekliyordum. Sonra seninle Bonn'a yerleşeceğiz. Korkunç hesaplaşmayı ilan edeceğiz. Gazete çıkaracağız. İnan ki özgür düşünenler ve cesur ateistler için bu Prusya'da kalan en iyi kürsü. Gördüğün gibi ben de her zamankinden çok savaşa yöneliyorum. Sen maalesef saf bilimi çok az seviyorsun diyen Bruno'nun yüzünde iğrenç, kin dolu bir ifade belirdi. Senin tezin sadece ahlaksız Hegel okulunun bitkin düşmüş koyunlarına değil, bize gençlere de zarar veriyor. Karl umursamazca omuzlarını kaldırdı. Bruno'nun eleştirisi onu ilgilendirmiyordu. Savunduğu her şeyden öyle emindi ki şüpheye yer yoktu. Her birimiz bilimsel sonuçlara ulaşmak için istediğimiz yolu seçmekte özgürüz, öyle değil mi? Diye isteksiz bir şekilde cevap vererek prosunu hızlı hızlı içmeye başladı ve dumanların arkasında kayboldu. Felsefe, gerçeği yansıtmak için bir araç olmalı. Pratik faaliyetlerin merkezine Prusya devletini koymalı. Seni temin ederim ki Hegel biliminin gübresinde, bu kocaman çelişki yığınında gerçeğin inci tanesini, aradığımız Nibelungların kılıcını bulabiliriz, dedi Karl, hiç de memnun kalmayan Bauer'le vedalaşırken. Her zamankinden farklı olarak soğuk bir şekilde ayrıldılar. Birkaç yıllık çok yakın bir arkadaşlıktan sonra ilk defa her ikisi de aralarındaki ilişkiye sadece umursamazlığın değil, düşmanlığın da son verebileceği düşüncesini zihinlerinden uzaklaştırmak istiyorlardı. İlişkileri hiç düzelmemek üzere bozulabilirdi. Hiç tamamen bizimle oldu mu ki diye soruyordu kendi kendine, kendini beğenmiş Bruno. Böyle bir insanı zapt edemezsin. Ateşli ve keskin bir beyin. Haklı değil ve her zamanki gibi hata yapıyor. Hayır, bu bir kavga adamı olamaz diye kendi içinde Bauer'i yargılıyordu Karl yalnız kaldığında. Ama bu defaki kapışmaları yine de uzun süreli olmadı. Hala birçok ortak hedef ve planları vardı. Bruno Bonn'a döndü. Karl tezini bitirmek üzereydi ve son sınavlarına giriyordu. Gelecek her zamankinden daha berrak görünüyordu. Doktorluk unvanı ona kendi kendini geçindirmeyi vaat ediyordu. Sonunda uzatılan nişanlılığa ve yıpratıcı ayrılığa son verilecekti. Jenny ile yapmayı düşündükleri evliliğin ertelenmesi çevrede sürekli yanlış anlamalara sebep oluyordu. Oğlunun nişanlısına kızan Henriette Marx, triyer dedikoducuları ve ikiyüzlüler ona acımıyorlardı. Birbirleriyle yarışırcasına bir şeyler uydurup Westphalen ailesini endişeye düşürüyorlardı. İki genç insanın aşkları da daha büyük sınavlardan geçiyor, iftiralar ve kötü niyetlerin ateşi altında sınanıyordu. Bir an önce Jenny'yi o iğrenç bataklık Trier'den almalıyım diye hayal ediyordu Carl. Engeller onu daha fazla ateşliyor ve iradesini daha da güçlendiriyordu. Beklemekten bıkkınlık geliyor, kıskanıyor, kaygılanıyor ve yine inanıp bekliyordu. Koşullara boyun eğiyordu ama zafer için sonuna kadar mücadele etmeye hazırdı. Onu Jenny'yi bir üniversitelinin yoksulluğuna mahkum edebilir miydi ki? Ama iki yüzlülük ve taviz de zengin profesör kürsüsünü böyle pahalı bir fiyata satın alamazdı, Jenny için olsa bile. Bunun gerçekleşmesine Jenny'nin kendisi de razı olmazdı. Jenny ondan güçlü irade ve sadakati sadece kendisi için değil onun için de istiyordu. Carl huzursuzdu ve kaygılar onu çalışmaya itiyordu. Ruhunu kemiren bir kriz döneminde Berlin Üniversitesi'ni bitirdi ve tezini Jena'daki felsefe fakültesinin dekanına gönderdi. Cesurca yaşama saldırıyor ve yengiyle çıkıyordu. Lise ve üniversitenin öğrenci sıraları hüzünlü kaçılmaz bir şey geride kalmıştı. Carl ne zavallı Puge gibi ne çaresizce dırdırlanan Welker gibi hatta ne de akademik isyancı Gant gibi olmak istiyordu. Prusya'nın üniversite kürsülerinde doçent Marx'ın zapt edilemez dehasına ve cesur söylemlerine yer yoktu. Ama gazete soylulukla girişilecek bir savaş için uygun bir mevziydi. Divit hiç de kötü bir silah değildi. Karl bir an önce mücadelenin başlamasını bekliyordu. Zamanı gelmişti. Marx'ı artık Berlin'de hiçbir şey tutamazdı. Ama ilk çatışmaya girmeden ve bundan sonraki gidişini birçok yönden belirlemeden önce Jenny'yi görmek, onun da önerilerini almak istiyordu. Bu defa Trier'e giderken Frankfurt'ta durdu. Orada vefat etmiş kardeşinin çocuklarını çok seven dünyanın en iyi yaratığı Babette hala, Karl'a bir akraba şöleni hazırlıyordu. Ama Karl'ı çeken akrabalarla yapacağı görüşme değildi. Çok önceden akrabaların formalite icabı önem taşıdıklarını tespit etmişti. Karl aristokrasinin ve para sözleşmelerinin eski başkentini, ortaçağ kentini yeniden görmek istiyordu. Daha Goethe ve Bern'in kara mizahını emziren birkaç Rothschild'in ve on binlerce zavallı dilencinin memleketini görmek istiyordu. Karl, Babetta'nın zengin ve rahat evinde oturmak istemiyor, bahaneler uydurarak onun bitmek bilmeyen misafirperverliğinden, ev sahibi ilgisinden kurtulmaya çabalıyordu. Şehrin sokaklarında koşuyor, kalabalığın arasında gündüzler ve akşamlar geçiriyordu. Frankfurt olağanüstü bir şehirdi, her şeyiyle farklıydı. Geniş meydanlarla birlikte ortaçağ yapıları, uzun süre önce çürüye çıkmış olan zavallı simyacıların ve hüzünlü bilginlerin ahşap kulübeleri de yüzyıllık bir uykudaydılar. Büyük restoranlarda, dans salonlarında akşamları kadril ve tüm Avrupa'yı deliye çevirmiş olan hoppa kankan dansları oynanıyordu. Göbeği ve gerdanı sarkmış olan tüccar ve bankerler çılgınca eğleniyorlardı. Bu arada zengin meydanlarının yanı sıra yüksek kahverengi taş duvarlarının arkasında bitkin Yahudi kadınları ağlıyordu. Başlarına ipten yapılmış peruklar geçirmişlerdi ve ölmüş bir çocuğun mezarı başındaymışçasına kendi yaşamlarını ağlıyorlardı. Karl limanda içki fıçısına batılmış gibi kokan bir adamla tanıştı. Adamın kendi elleriyle yapmış olduğu ayakkabıları yırtıktı ve başında geriye sadece yağlanmış kenarları ve tepesi kalmış bir şapka vardı. İki kuruş veya tütün ve bira karşılığında karşısına çıkan ilk direğe bağlı kayıkla Marx'ın Main'in diğer yakasına götürebilirdi. Karl'ın hizmetçisi olmaya, hatta bir Hessen şarkısı söylemeye veya bir dans yapmaya hazırdı. Dün sarhoşmuş ve kendine gelemediği için üzülüyormuş ama bugün ayıkmış. Şeytan şahididir ki ayık. Karl işsiz aylığın tüm tekliflerini reddetti ama sadaka vererek onu kırmak da istemediği için şehrin büyük gururu olan Goethe'nin evine nasıl gidildiğini tarif etmesini istedi. Karl yeni ahbabının kendisini hiç şaşmadan şehrin içine doğru götürmesinde olağan dışı bir yan görmedi. Adam aldığı paraları şıngırdatarak bir şarkı mırıldanıyordu. Şarkının eğlenceli ve öfkeli sözleri Karl'ın ilgisini çekti. Onları tekrarlamasını rica ederek nakaratı aklında tutmaya çalıştı. Öylece yan yana birbirlerinden memnun bir şekilde dar sokaklarda yürüyorlar ve birlikte şarkı söylüyorlardı. Burada evler birbirine öyle yakındı ki yerli margaritalar karşı binanın camlarında kendilerini bekleyen faustları öpebilirlerdi. Buradaki her şey, gettoda feodallerin yuvarlak meydanları da, dilenciler ve borsaya hizmet veren liman da, oyun salonları da, her şey Mephisto'nun icadı dedi Karl. Yanındaki adam ise meclisi satın almış olan şeytan için daha yüksek bir sesle şarkı söylüyordu. En sonunda karanlık bir sokağa girdiler ve kirli cam bir kapının önünde durdular. İşte dedi Aylak. Sizi getirdim ve zevkinizden dolayı sizi kutluyorum. Tüm Frankfurt'ta Bay Guyotter'in meyhanesinden daha iyisi yoktur. Hatta tüm Main kıyısında bile daha iyisi olmadığına Yüce Luther'in çizmesi üzerine yemin ederim. Olup biteni yeni anlayan Marx sadece kendisine özgü olan o ritmik bulaşıcı kahkahalarından birisini patlattı. Gülüşü çocukça ve özgürdü. Yanlış anlamadan tamamen memnundu. Düşüncesizliğe verilen harika bir ders diye yargıladı Karl kendisini. Lanet olası kendini beğenmişlik, bilgiçlik. Almanya'yı ve onun çocuklarını boğan karanlığın ve cehaletin zincirlerinden bahsediyoruz. Ama bu halk hakkında ne biliyoruz ki? Almanya'nın en iyi evlatları halkı oluşturuyor. Goethe'yi okuyan bir Alman hamal. Bu tüm ideallerin gerçekleşmesi anlamına gelirdi. Ancak büyük ve kanlı hareketler ve devrimler sonucu böyle bir şey gerçekleşebilir. Hiç öyle şeyler yapılmadı ki. Ah, kendini beğenmiş aptallık. Ne düşünüyorsunuz? Burası gerçekten pahalı değildir. Karl adamı hayal kırıklığına uğratmak istemediği için kapıyı itti, küçük bir çan çaldı. Boğucu tütün dumanları arasında insanlar zor ayırt ediliyordu. Arabacılar, işçiler, bekçiler, hamallar, tembeller. Cılız meyhaneci bira ve şarap dağıtıyordu ve büyük bir zevkle müşterilerinin büyük pipalarını yakıyordu. Kendinden emin bir cesaretle durmadan konuşuyordu. Vergileri yükselten ve halkı yarı deli babasından daha yıkandıran krala ve şehir düzenine küfretmesi Karl'ı şaşırttı. Tüm masalar doluydu. Karl bir bankın ucuna ilişmeyi başardı. Yanında kıllı bir ihtiyar oturuyordu. İhtiyar hemen kendini yeni konuğuna takdim etti ve büyük bir gururla deri tabakçısı olduğunu söyledi. İspatlamak için de herkese delik deşik olmuş, yıpranmış, nasırlarla ve tedavi edilemeyen kabarcıklarla dolu ellerini gösteriyor ve kesilmiş domuzların kıllarının yolunmasının çok zor bir iş olduğunu anlatıyordu. Bu iş inşallah şeytana, papazlara, bankerlere, madalyası ve serveti bol daha bir sürü pisliğe nasip olur dileğinde bulundu. Marx'ın diğer komşusunun baca temizlikçisi olduğu ortaya çıktı. İsviçre doğumlu olan adam sadece bir ay önce Alman sınırını geçmişti. Karl ondan daha önce Berlin'de ismi kulağına çalınmış olan Weidlig'i dinledi. Baca temizlikçisi hoş sohbet bir adamdı. Neşeli, şakacı ve sıkı bir ayyaştı. Fiyakalı sarı bir gömlek giymişti. Gömleğin kırmızı düğmeleri ve şeritleri vardı. Marx daha ilk sözünden itibaren onu sevmeye başladı. Yalnız onun yüzünde garip, gizemli bir iyimserlik ve temiz bir şeyler vardı. İnsan bunun anlamını hemen çözemiyordu. Baca temizlikçisinin yüzünde kıl namına bir şey yoktu. Yok olan sadece bıyıkları değildi. Adamın kirpikleri, hatta kaşları da yoktu. Ama kafasında kızıla çalan bukleler kıvrılıyordu. Bir din bilginine benziyordu ve gözlerinde uslu ama gergin bir ifade vardı. Karl daha dikkatlice bakınca işçinin yüzündeki derin yanık izlerini gördü. Sorgulamaktan çekiniyordu ama yoksul adamın bacaları dolaşırken ateşin kurbanı olduğunu ve gözlerini kaybetmemiş olsa da göz kapaklarından yoksun kaldığını sezdi. Adamın gözleri ve yüzü o yüzden böyle garip bir ifade ve itici bir çıplaklık ve parlaklık kazanmıştı. Meyhanede şarkılar söyleniyordu. Karl şarkının sözlerini zor da olsa anladı ve aklında tutmak için tekrarlamaya başladı. Daha önce bu şarkıyı duymamıştı. Kanını akıtınca düşman, Visla kıyılarında gizli bir köşede ağlıyorduk biz acı ve hüzünle. Kralın karşısında korku bizi dondurdu. Gizlice sözcükler mırıldanıyorduk. Oysa atlayıp silaha sarılmalıydık. Silaha sarılmalıydık diye söylüyordu Karl, diğerlerine yetişmeye çalışarak. Harika bir şarkı. Lakırdıya değil, mücadeleye koşmalıydık. Acı hüzünle sahamızda nöbet tutmalıydık. Evet, o günlerde korkusuzca savaşmalıydık. Düşmeliydik. Ama korkuyla değil, korkakça sırt çevirerek değil. Baca temizlikçisi ısrarla Weidling'in fikirlerini anlatıyordu. Arkadaşlar diyordu, zevkle ekmek çiğneyerek ve bira içerek. Yeryüzüne adaleti biz yoksullar, dilenciler getireceğiz. Bizim özgürlüğümüz ve bizim çıkarlarımız için kim ölmek isteyecektir ki? Acı suyu içen, açlık çeken, midesi boş ve kafası ateşler içerisinde olan isteyecektir. Tok olan sabırlıdır. Haklısın diye çevredekiler onaylıyorlar ama ardından soruyorlardı. Ama fabrika işçisi hapishaneye gitmek istemez. O zaten hapishanede diye katıldı söze Karl çekingen bir şekilde. Hey çaylak, sen sus, sen bizden değilsin. Hapishaneden geçmemiş olan cesaret toplayamaz. Asıl hırsızlar en dürüst olanlardır. Onun sahip olduğu hiçbir şey yok. O yoksullar için acı çekiyor. Kaybedecek hiçbir şeyi olmayan kahramandır. Ekmek ve eşitlik isteyenler değil, milyonları istif edenler hırsızdır. Doğru diye kabul etti diğerleri de. Önemli şeyler söyledi. Konuşma aynı tempoda devam ediyordu ve Karl da bunu bir iş dökme gibi görüyordu. Küçük burnunun kocaman delikleriyle ağırlaşmış havayı soluyordu. Ter kokusu, yoksulluk kokusu vardı. Gerçek plep kokusuydu bu. Baca temizlikçisi yine başladı. Ren nehrinin arkasında halk kılıç kuşanınca o gün Frankfurt'ta duyuldu uzaktan gelen taşkın yankı. Ah işte o zaman her lanet düşmanı asmalıydık. Her lanet düşmanı asmalıydık diye devam etti herkes. Meyhaneci ve baca temizlikçisi görünüşe göre uzun süreden beri birbirlerini iyi tanıyorlardı. Karl onların birbirlerine göz attığını, sonra iki tecrübeli yoldaş gibi ziyaretçilerin arkasında konuştuklarını fark etti. Mark gecenin geç saatlerine kadar Göter'in olağanüstü meyhanesinde kaldı, çevresine bakınarak ve konuşanları dinleyerek. Gittikçe daha fazla seviniyordu kendisini bu akşam Göte'nin evine gitmekten alıkoyan bu olaya. Göte'nin evinde onu yüce bir dinin etkisi, dahinin karşısında duyacağı hayranlık bekliyordu. Burada ise gerçek hayata, yüz binlerce sıradan ve yabancı insanın olağanüstü günlük yaşamlarına tanık oluyordu. Karl vedalaşırken şaka ve sorularla meyhaneciyi kendisine öyle yakınlaştırdı ki kapının yanında yarı karanlıkta duran adamdan özenle katlanmış, okumaktan silinmiş kirli bir kağıt parçası aldı. Yardım çağrısı. Biz Alman işçileri adalet için mücadele edenlerin saflarına katılmak istiyoruz. İnsanlığın iyiliği için toplu halde tartışılan sorunlar konuşulurken söz hakkı istiyoruz. Çünkü biz gömleklerimiz, hırkalarımız ve kasketlerimizle tüm yeryüzünde en yararlı ve en güçlü insanlarız. Karl okumaya öyle daldı ki ölü mavi ışık yayan bir sokak feneri bulunca kağıt parçasını kaldırdı, direğe yapıştı ve kirlenmiş sağı solu yırtılmış satırları eşelemeye devam etti. Biz sesimizi kendimizin ve tüm insanların iyiliği için yükseltmek istiyoruz. Herkes emin olsun ki biz kendi çıkarlarımızın bilincindeyiz. Kendimizi Latince, Yunanca anlatamasak da, bilimsel kavramlar, sözcükler bilmesek de, en net bir Almanca ile biz size postalın neremizi ezdiğini çok iyi anlatacağız. Biz de seçim hakkı istiyoruz. Çünkü 19. yüzyılda yaşıyoruz ve şimdiye kadar hiç seçime katılmadık. Seçim hakkımız olsun ki yöneticilerin yüzüne haklı olan taleplerimizi haykırabilelim. Karl yazıyı uzun uzun okudu. Ne büyük güç, ne büyük inanç var bu sözcüklerde. Bu gezegenin sahiplerinin, gerçek efendilerinin sesi. Bu plebin, proletaryanın patosu. Kaşlarını çatmış derin derin nefes alarak ve az önce meyhanede olduğu gibi keskin burnunun deliklerini kabartarak öylece duruyordu. Sokrates'in yüzünde de böyle güçlü ve güzel olmayan bir burun varmış. Dünya Karl'ın önünde bir bilim adamının masasındaki gizemli bir cisim gibi duruyordu. Soğukkanlı ve cesur bir şekilde cismin yapısını inceliyor ve bilimsel hipotezlerinin doğrulanmasını içten içe istiyordu. Karl daha fazla Frankfurt'ta kalmayarak yoluna devam etti. Yine Trier, iç karartıcı, bulandırıcı Trier. Bir an önce Jenny'yi alabilse bir daha oraya dönmeyecekti. Çürümek üzere olan, pislik üreten küçük ve boğucu kasabadan Jenny'yi götürmek istiyordu. Sadece ihtiyarlamış Montini'nin küçük dükkanında kitapların ve gazetelerin, dergilerin keskin kokuları arasında dinlenebiliyordu, bir de nişanlısının yanında. Ağır ağır soluyarak, beyazlamış eliyle zayıflamış ağrıyan kalbini bastırarak, elinde mumla cilalanmış merdivenleri tırmanarak yukarıya kızının odasına çıkıyordu Prus hükümetinin danışmanı Westphalen. İhtiyar Westphalen hastaydı. Karl kaygıyla arkadaşı ve babası olan adamın solmuş yüzüne bakıyordu. Ludwig nadiren gülüyordu. Onun iyimser, bulanıklaşmış gözlerinde korku veya hayretle karışık bir ifade vardı. Ölüm yakındı. Karl için bir kayıp daha. Jenny sinirli ve alıngandı. Bazen suskun, bazen hiç de doğal olmayan bir şekilde gülüyordu. Çevredeki düşmanlık karşısında duygularının gücünün sınanması onun için de kolay değildi. "Sevincim, güneşim benim, az kaldı," diye yalvarıyordu Karl. Jenny çabuk hareketlerle gözyaşlarını sildi. Ama Karl için en ağır olanı da yerli pazar sokağındaki yabancı eve gitmekti. Orada kin dolu ihtiyar anne, küçük tartışmalar, ikiyüzlülükler, dedikodular ve şikayetlerle onlara rahat vermemek için gayret gösteriyordu. Kız kardeşler bile, hasta ve çaresiz Karolin hariç, bu tanıdığımız o zapt edilmez enerji ve neşe dolu Karolin, Karl'ı acı suçlamalarla karşılıyorlardı. Henriette Marx İncil'i bırakıp yine oğluna döktürmeye başladı. Maalesef Karl ümitlerimizi gerçekleştirmedi. Büyük mutluluk ki iyi babamız dahisinin ne hale geldiğini görmedi. Karl profesör olmak şöyle dursun babasının izinden gidip burada Mosel'de avukatlıkla bile uğraşmak istemiyor. 23 yaşında olmasına rağmen daha bir metelik bile kazanamamış. Garip yazılar yazıyor. O yazılarda ahlaklı insanları eleştiriyor. Kız kardeşleri ve zavallı annesine bakmamakla yetinmiyor. Onların ağzındaki lokmayı bile almaya çalışıyor. Ne için? İsyancı fikirler ve çeyizi olmayan nişanlısı için. Çeyizsiz ve barones annesi gibi kendini beğenmiş biri için. Ne acı, ne rezalet.